Ayrım 5, Aslanlar Vadisi, Ken Follett. Sayfa 49. İkinci kısım, 1982. Dördüncü bölüm. Nehir karların içinden kaynıyor, buz gibi ve berrak bir çağıltıyla yarlar arasından akıp uzaklara doğru, tarlalar arasından geçerken vadiyi gürültüyle dolduruyordu. Neredeyse tam bir yıldır hep bu ses çınlamıştı Jane'in kulaklarında. Yıkanmaya gittiğinde ya da köyler arasındaki yamaçları döne döne çevreleyen yollardan geçtiğinde gürültülü, tepenin üstüne çıktığında ise uzaklarda bir parıltı ve bir mırıltıyı sadece. Beş Aslan Nehri sonunda vadiyi terk ettiğinde sessizliği sinir bozucu bulacaktı. Tıpkı köye tatile giden ve ortalık çok sessiz olduğu için uyuyamayan kentliler gibi. Dikkatle kulak verince yeni bir gürültünün kendisini eskisinin farkına varmaya zorladığını anladı. Nehrin çağıltısını pervaneli bir uçağın sesi bastırıyordu. Jane gözlerini açtı. Antonov'du bu. Kesintisiz hırıltısı arkadan gelecek daha hızlı, daha gürültülü jet bombardıman uçaklarını haber veren keşif uçağı. Jane doğrulup endişeyle vadiye doğru baktı. Yamacın ortalarındaki geniş ve düz gizli sığınağındaydı. Başının üzerindeki kaya çıkıntısını kendisini güneşten koruyor, ayrıca çok usta bir dağcı dışında yukarıdan kimsenin inmesini engelliyordu. Aşağısı ise dik, taşlıydı. O duymadan ya da görmeden hiç kimsenin buraya tırmanması mümkün değildi. Zaten kimsenin oraya çıkması için bir neden yoktu ya. Jane bir gün yolunu kaybettiği sırada bulmuştu burasını. Orada çırılçıplak soyunup güneşte yattığı için, gizlilik çok önemliydi, Afganlı rahibeler kadar utangaçtılar. Onu öyle çırılçıplak görürlerse hemen linç ederlerdi. Sağ taraftaki dik yamacın nehire doğru düzleştiği yerde tarıma elverişli olmayan kayalık arazide 50-60 hanelik Banda köyü vardı. Evler kerpiç ve taştan yapılmış, dam olarak hasırlar üzerine sıkıştırılmış toprak serilmişti. Küçük ahşap caminin yanında 2 ay önceki bir Rum bombardımanından kalma yıkılmış birkaç ev vardı. 20 dakikalık mesafede olmasına rağmen Jane köyü açık seçik görebiliyordu. Damlara, duvarlar içindeki avlulara, çamurlu patikalara dikkatle baktı. Çocuk falan görebilir miyim diye. Neyse ki kimsecikler yoktu. Sıcak mavi göğün altındaki Banda terk edilmişti. Soluna doğru vadi genişliyordu. Küçük taşlı tarlalarda bomba kraterleri vardı. Dağın alçak yamaçlarındaki eski setlerden bazıları çökmüştü. Buğdaylar olgundu ama biçecek kimse yoktu. Tarlaların ötesinde vadinin öteki duvarını oluşturan yamacın eteğinde 5 Aslan Nehri akıyordu. Kah dar, kah geniş, kah derin, kah tası. Jane nehir boyunca kaydırdı bakışlarını. Ne yıkanan ya da çamaşır yıkayan kadınlar, ne sığ yerlerde oynaşan çocuklar, ne de karşıya at ya da eşek geçiren erkekler vardı. Jane bir an elbiselerini giyip yukarı mağaralara tırmanmayı düşündü. Köylüler oradaydılar. Erkekler gece tarlada çalıştıktan sonra uyuyorlar, kadınlar yemek hazırlıyorlar, çocukların fazla uzaklaşmamalarına göz kulak oluyorlardı. İnekler çitlerin arkasındaydı, keçiler bağlanmış, köpekler kemik kavgasındaydılar. Jane burada emniyette sayılırdı. Ruslar çıplak tepeleri değil köyleri bombalarlardı. Ama yine de serseri bir bomba olasılığı unutulmamalıydı. Mağarası tam isabet almadıkça kendisini her şeyden korurdu. Ama daha karar veremeden jetlerin gümbürtüsü duyuldu. Gözlerini kısarak güneşe doğru baktı. Üzerinden geçen uçakların gürültüsü koca vadiyi doldurmuştu. 4 gümüş rengi katil uçak alçararak kuzeydoğu yönünde uzaklaştılar. İnsan dehasının bu harikaları cahil köylüleri öldürüp kerpiç evlerini yıkacak ve saatte 700 mil hızla üstlerine döneceklerdi. Bir an sonra gözden kaybolmuşlardı bile. Banda bugünlük kurtulmuştu. Jane tuttuğu soluğunu ağır ağır bıraktı, jetlerden korkuyordu. Banda geçen yaz hiç bombalanmamıştı. Vadinin tümü de kış aylarında bir soluk alabilmişti. Ancak bombardıman bu baharda yeniden başlamış, Banda bir keresinde köyün tam ortasından olmak üzere birkaç kere isabet almıştı. Jane o günden beri nefret ediyordu jetlerden. Köylülerin cesareti inanılır gibi değildi. Her aile mağaralarda kendisine ikinci bir ev kurmuştu. Her sabah oraya tırmanıyorlar, geceleri köye dönüyorlardı. Geceleri bombardıman yoktu. Tarlalarda gündüzün değil de geceleri çalışıyorlardı. Daha doğrusu yaşlılar çalışıyordu. Gençler vadinin güney ucunda ya da daha ötelerde Ruslara karşı çarpışmaya gitmişlerdi. Jean-Pierre'in gerillalardan öğrendiğine göre bu bahar tüm isyancı bölgelerde çok yoğun bir bombardıman başlatılmıştı. Ülkenin diğer bölgelerindeki Afganlar bu vadideki gibi iseler duruma uyum sağlayıp sağ kalmaları pek güç değildi. Yıkılmış bir evden bir iki değerli eşyalarını kurtarırlar, bostanlarını hiç bıkmadan yeniden ekerler, yaralılara bakar, ölüleri gömerler, her gün biraz daha genç çocukların gerillalara katılmak üzere gönderirlerdi. Ruslar bu insanları asla yenemeyeceklerdi, ülkeyi tümüyle radyoaktif bir çöle döndürmedikçe. Ancak isyancıların Rusları yenip yenemeyecekleri apayrı bir şeydi. Baskı kabul etmeyen kahraman insanlardı ve kırsal bölgeye hakimdiler. Ancak rakip kabileler istilacıdan olduğu kadar birbirlerinden de nefret ediyorlardı ve silahları jet uçaklarına ve zırhlı helikopterlere karşı etkisizdi. Jane savaşı düşünmemeye zorladı kendini. Günün en sıcak saatiydi, yalnız kalıp sakinleşmeyi sevdiği saat. Elini keçi derisinden yapılma torbaya sokup aldığı bir avuç tereyağını koca göbeğinin gergin derisine sürmeye başladı. Afganistan'da hamile kalmakla nasıl bir çılgınlık yaptığını düşünüyordu bir yandan da. 2 yıl yetecek kadar doğum kontrol araç ve hapıyla gelmiş ama birkaç hafta sonra hapları içmeyi unutmuş, birkaç kere de diyaframı yerleştirmeyi ihmal etmişti. Jean-Pierre bunu nasıl yaparsın diye bağırmıştı ama Jane'in verecek bir yanıtı yoktu. Şimdi şişkin göğüsleri ve sürekli sırt ağrısıyla güneşte yatarken bunun isteyerek yapılmış bir yanlışlık olduğunu anlıyordu. Bilinçaltının yaptırdığı bir şey, kendisi çocuk istiyor, Jean-Pierre istemiyordu, böylece bir kaza olmuştu işte. Neden o kadar çok istedim diye sordu kendi kendine. Çok yalnızdım da ondan. Doğru mu bu diye yüksek sesle sordu. Komik olurdu eğer doğruysa. Paris'te kendi başına yaşarken, tek kişilik alışverişini yaparken, aynada kendi kendisiyle konuşurken hiç yalnızlık hissetmemişti. Ama evliyken her akşamı ve her geceyi kocasıyla paylaşıp, gündüzlerinin çoğunu onun yanında çalışarak geçirirken, kendini terk edilmiş korku içinde ve yalnız hissetmişti. Buraya gelmeden hemen önce Paris'te evlenmişlerdi. Serüvenin doğal bir parçası gibi, yeni bir meydan okuyuş gibi gelmişti bu. Yeni bir heyecan, yeni bir tehlike. Herkes onları ne kadar mutlu, güzel ve birbirlerine aşık göründüklerini söylemişti ve bunda da haklıydılar. Çok şey beklemişti hiç kuşkusuz. Jean-Pierre de aşkının ve yakınlığının giderek artacağını ummuştu. Onun çocukluk sevgilisini gerçekten nelerden korktuğunu, erkeklerin işedikten sonra penislerini salladıklarının doğru olup olmadığını öğreneceğini sanmıştı. Kendisi de karşılığında ona babasının bir alkolik olduğunu, karabasanlarında hep bir zencinin ırzına geçtiğini gördüğünü, heyecanlı olduğu zamanlar baş parmağını emdiğini anlatacaktı. Ama Jean-Pierre evlilikten sonraki ilişkilerinin evlilik öncesinden farksız olması gerektiği görüşündeydi. Karısına saygı gösteriyor, onu güldürüyor, canı sıkıldığı zaman kolları arasına sığınıyor, savaştan ve politikadan söz ediyordu. İnce yapılı genç vücudu ve güçlü duyarlı cerrah parmaklarıyla haftada bir kere sevişmeye yanaşıyor ve bir kocadan çok bir aşık gibi davranıyordu. Jane çocukluğunda ablası Pauline'in halıya kırmızı mürekkep dökünce kendisinin haksız yere yediği dayağı unutamadığı gibi saçma sapan şeyleri söylemiyordu kocasına. Birilerine bu iş böyle midir yoksa düzelir mi diye sormak isterdi. Ama arkadaşları ve ailesi çok uzaktaydılar ve Afgan kadınları kendisinin beklentilerini çok ayıp bir şey olarak görürlerdi. Jean-Pierre bu düş kırıklığını konuşmak istemiş ama biraz düşününce hemen vazgeçmişti. Hem yakınacak şeyleri pek elle tutulur gibi değildi hem de alacağı karşılıktan korkmuştu. Şimdi düşününce bir çocuk fikrinin kendisinde daha önceden Alice Thaler ile görüştüğü zamanlarda yerleşmiş olduğunu fark ediyordu. Ablası Pauline'in 3. çocuğunun vaftizinde bulunmak üzere Paris'ten Londra'ya gittiği o yıl. Oysa normal olarak aile toplantılarından nefret ederdi. Sonra aynı apartmanda oturduğu bir antikacı ile aristokrat karısının çocuklarına bakmaya başlamıştı. Çocuk ağlayınca onu kucağına alıp susturmayı çok severdi. Sonra burada kadınlara daha sağlıklı çocuklara sahip olmak için doğumların arasını uzatmayı öğretirken her yeni hamileliğin en yoksul ve en kalabalık ailelerde bile karşılanışındaki o neşeyi paylaşmaya başlamıştı. Böylece yalnızlık ve analık içgüdüsü sağduyuya galip gelmişti. Bilinçaltının kendisini hamile bırakmaya çalıştığını anladığı bilinçli bir anı olmuş muydu? Jean-Pierre iskeleye yanaşan bir tekne gibi süzülerek içine girerken bir çocuğum olabilir diye düşünmüş müydü? Jean-Pierre doyuma ulaşmadan hemen önce gözlerini kapatıp kendi içine çekilmiş gibi göründüğü zaman ya da içinde erkeğin sıcak tohumları ile mutlu uyurken yüksek sesle düşünmüş müydüm dedi. Ancak sevişmeyi düşünmek kendisini heyecanlandırmıştı. Yağlı parmaklarıyla kendisini okşamaya başlayarak sorusunu unuttu. Gözlerinin önünde kayarak geçen şehvet sahneleri görmeye başladı. Jetlerin çığlıklarıyla gerçek dünyaya döndü bir anda. Dört uçak daha vadinin ötesinde gözden kaybolurken korkuyla baktı. Gürültü kesildiğinde bir daha okşamadı kendisini, keyfi kaçmıştı artık. Güneşte yatıp bebeğini düşündü. Jean-Pierre sanki planlanmış bir şeymiş gibi tepki göstermişti hamileliğine. Öylesine kızmıştı ki hemen kürtaj yapmak istemişti. Jane onun bu isteğini çok çirkin bulmuştu. Kocası birden bir yabancıya dönüşmüştü sanki. Ama en güç olanı reddedilmiş olmak duygusuydu. Kocasının onun bebeğini istememesi ümitsizliğe düşürmüştü kendisini. Jean-Pierre karısına dokunmayı reddederek daha da güçleştirmişti durumu. Jane kendini hayatında bu kadar huzursuz hissetmemişti. İnsanların neden intihar ettiklerini o zaman anlamıştı. İşkencenin en kötüsüydü bedensel uzaklaşma. Jane, Jean-Pierre'in bunu yapacak yerde kendisini dövmesini gerçekten isterdi. Öylesine bir dokunulmaya ihtiyacı vardı ki. O günleri hatırladıkça buna neden olanın kendisi olduğunu bilmesine rağmen hala kızıyordu ona. Jean-Pierre bir sabah karısını kucaklamış ve davranışı için özür dilemişti. Jane içinden özür dilemek yetmez diye geçirmişse de erkeğin aşkına öylesine ihtiyaç duyuyordu ki onu hemen oracıkta bağışlamıştı. Jean-Pierre zaten onu kaybetmekten müthiş korktuğunu, çocuğunun annesi olunca bu kere ikisini de kaybetmekten korkacağını anlatmıştı. Bu itiraf karşısında Jane'in gözleri dolmuştu. Hamile kalmakla Jean-Pierre'e dönüşü olmayan bir biçimde bağlandığını hissetmiş ve ne olursa olsun bu evliliği yürütmeye karar vermişti. Kocası ondan sonra daha yakın olmuştu kendisine. Bebeğe, Jane'in sağlığına ilgi duymaya başlamıştı. Evlilikleri kusurlu ama mutlu bir birlik olacaktı diye düşünüyordu Jane. Geleceklerini görür gibi oluyordu. Jean-Pierre sosyalist bir hükümette sağlık bakanı, kendisi Avrupa Parlamentosu'nda bir üye, biri Sorbonne'da, biri Londra Ekonomi Okulu'nda, diğeri New York Sanat Okulu'nda okuyan üç pırıl pırıl çocuk. Bu hayallerinde en büyük ve en zeki çocuğu kızdı. Jane parmaklarını karnına bastırıp bebeğin biçimini hissetmeye çalıştı. Köyün yaşlı ebesi Rabia Gül'e kalırsa çocuğu kız olacaktı. Oğlan çocukları sağ tarafta olurlardı. Rabia kendisine sebze, özellikle de yeşil biber yemesini önermişti. Erkek çocuk için et ve balık yemeliydi. Afganistan'da erkekler doğmadan önce bile daha iyi besleniyorlardı. Jane'in hayalleri korkunç bir patlamayla kesildi. Bir an bunu az önce başka bir köyü bombalamak üzere geçen jetlerle karıştırdı ama hemen yakınlarda bir çocuğun çığlıklarını duydu. Ne olduğunu anlamıştı. Amerikalılardan Vietnam'da kullandıkları taktikleri öğrenen Ruslar bölgeyi antipersonel mayınlarla doldurmuşlardı. Amaçları gerillaların ikmal yollarını kesmekti. Ancak gerilla ikmal yolları yaşlı erkek, kadın ve çocukların her gün üzerinden geçtikleri dağ patikaları olduğu için gerçek amaçlarının halkın içine dehşet salmak olduğu apaçıktı. O çığlık bir çocuğun bir mayını patlattığı demekti. Jane ayağı fırladı. Ses köyün yarım mil dışındaki imamın evinden geliyordu. Evi hemen altında ve biraz solunda görebiliyordu durduğu yerden. Ayakkabılarını giyip elbiselerini kaptığı gibi koşmaya başladı. O ilk uzun çığlık şimdi yerini kısa korku çığlıklarına bırakmıştı. Çocuk sanki yarasını yeni fark etmiş gibi. Çalıların arasında koşarken kendisinin de paniğe kapıldığını düşündü. Soluk soluğa sakin ol diye söylendi. Düşecek olursa iki kişinin yardıma ihtiyacı olacaktı ve çevrede kimseler yoktu. Korkan bir çocuğa yapılacak en kötü şey karşısına korkmuş bir yetişkinin çıkmasıydı. Yaklaşmıştı artık. Çocuk patikada değil de çalılar arasında olmalıydı. Mayınlandıktan sonra bütün patikalar erkekler tarafından temizlenirdi. Ama tüm dalın çevresinin temizlenmesi de olanaksızdı. Jane durup kulak verdi. Çığlıkların geldiği çalıları aralayınca parlak mavi bir ceket gördü. Çocuk gerilla liderlerinden Muhammed Han'ın 9 yaşındaki oğlu Musa olmalıydı. Bir an sonra oğlanın yanına vardı. Musa çömelmiş duruyordu. Elinin kopmuş olmasına bakılırsa mayını yerden almaya kalkışmıştı. Şimdi de çıldırmış gibi kanlı koluna bakıyor ve korkunç çığlıklar atıyordu. Jane son yıl içinde pek çok yaralı görmüştü ama yine de bir anda acımayla doldu yüreği. Vah zavallıcık diye mırıldanarak çocuğun yanına çömeldi, kucaklayıp yatıştırmaya çalıştı. Az sonra çığlıklar kesilmişti. Jane oğlanın ağlamaya başlayacağını umuyordu ama Musa şoka girmişti artık. Jane onun kanını durdurmak için koltuk altına bastırdı, kan kesildi. Oğlanı kurtarmak için yardımına ihtiyacı vardı, onu mutlaka konuşturmalıydı. Dari dilinde ne oldu Musa diye sordu. Çocuk yanıt vermedi, Jane bir daha sordu. Sandım ki, Musa hatırlayınca gözleri irileşmişti. Onu top sandım diye bağırdı. Şşş, ne yaptığını anlat bana. Onu aldım, onu aldım. Jane oğlanı göğsüne bastırdı. Sonra ne oldu? Oğlanın sesi titriyordu ama şoku atlatmıştı. Bum diye patladı. Sakinleşiyordu artık. Jane oğlanın sağ elini alıp sol kolunun altına soktu. Şu benim bastığım yere sıkıca bastır parmaklarını. Kendi elini çeker çekmez kan yine akmaya başladı. Çok sıkı bastır. Oğlan dinleneni yaptı, kan durdu. Jane oğlanı alnından öptü. Alnı nemli ve buz gibiydi. Jane elbiselerini Musa'nın yanına bırakmıştı. Afgan kadınları gibi giyiniyordu. Pamuklu şalvar üzerine torba gibi bir entari. Entariyi alıp yırttı. Bir turnike yapmaya başladı. Musa sesini çıkarmadan iri gözlerle kendisine bakıyordu. Jane bir dal parçasıyla turnikeyi tamamladı. Şimdi yaranın sarılması, sakinleştirici bir ilaç, iltihabı önlemek için bir antibiyotik ve annesi gerekliydi artık. Jane şalvarı giyip uçkurunu çekti. Entariyi yırtmakta o kadar acele etmemiş olmayı isterdi. Şimdi vücudunun üstünü örtecek pek bir şey kalmamıştı elinde. Mağaraya giderken yolda erkeklerle karşılaşmamayı ummaktan başka bir yapacağı yoktu artık. Musa'yı oraya nasıl götürecekti? Oğlanı yürütmek istemiyordu. Tutunamayacağı için sırtında da taşıyamazdı. Çaresizlikle içini çekti. Kucağında taşımak zorundaydı. Çömelip bir kolunu oğlanın omuzlarına, diğerini de dizleri altına sokup, beden eğitimi dersinde öğrendiği gibi ağırlığını sırtından çok dizlerine vererek kaldırdı. Çocuğun sırtı kabarık karnı üzerinde olmak üzere ağır ağır tepeye tırmanmaya başladı sonra. Oğlan açlıktan bir deri bir kemik kaldığı için başarabilmişti bunu. 9 yaşındaki Avrupalı bir oğlanın ağırlığı fazla gelirdi oysa. Az sonra çalılar arasından çıkıp patikayı buldu. Ama 40-50 metre gitmeden yorulmuştu. Son birkaç haftadır çabuk yoruluyor, buna da kızıyordu. Ancak bu haline karşı koymamayı da öğrenmişti. Musa'yı yere bıraktı, sırtını yamaca dayayıp biraz soluklandı. Çocuk çığlıklarından daha ürkütücü bulduğu donuk bir sessizlik içindeydi şimdi. Jane kendini biraz toparlar toparlamaz hemen yüklendi oğlanı. 15 dakika sonra tepenin üstüne yakın bir yerde dinleniyordu ki birden karşısına bir adam çıktı. ''Aman tanrım, üstüne üstlük bir de Abdullah'' diye söylendi Jane. Abdullah 55 yaşlarında ve bölgede yiyecek sıkıntısı çekilmesine rağmen epey şişmanca bir adamdı. Kahverengi sarığı, siyah şalvarı, argil kazağı ve bir zamanlar bir Londralı bankerin olmuş olması gereken ince çizgili ve mavi lacivert kruvaze bir ceketi vardı. Gür sakalı kızıla boyalıydı. Banda köyünün imamıydı. Abdullah yabancılara güvenmez, kadınlardan ve yabancı tıp uygulayıcılardan nefret ederdi. Jane bunların üçünü kendisinde topladığından adamın dostluğunu kazanmaya fırsatı olmamıştı. Üstelik vadi halkından çoğu Jane'in antibiyotiklerini içmenin Abdullah'ın üzerini safran mürekkebiyle yazdığı bir kağıdı yakıp dumanını içlerine çekmekten daha yararlı olduğunu anladıklarında imam para kaybetmeye de başlamıştı. Buna tepkisi Jane'den batılı orospu diye söz etmek olmuştu. Ancak kadın ile Jean-Pierre'in gerilla lideri Ahmet Şah Mesud'un koruması altında olmaları yüzünden elinden bundan fazlası gelmezdi. Böylesine bir kahramana karşı çıkmayı bir imam bile göze alamazdı. Adam kadını görünce çakılmış gibi kaldı olduğu yerde. O gözlerine inanamama ifadesi normal olarak ciddi yüzüne komik bir maske yerleştirmişti sanki. Jane'in rastlayabileceği en berbat insan da oydu. Köyün diğer erkekleri onu yarı çıplak görünce utanırlardı. Ama Abdullah öfkeden çılgına dönerdi. Jane işi yüzsüzlüğe vurdu. Dari dilinde esenlikler üzerinize olsun dedi. Bu kimi zaman 5-10 dakika süren bir selamlamanın başlangıcıydı. Ama Abdullah gerekli olan ve sizin de karşılığını vermedi. Hırçın ve tiz sesiyle içinde orospu sapık gibi sözcükler bulunan bir lanetlemeye başladı. Yüzü öfkeden mosmor kesilmişti, bastonunu kaldırıp kadının üstüne yürüdü. Bu fazla ileri gitmekti artık. Jane yanı başında sessiz ve kan kaybından bitkin duran Musa'yı gösterdi. ''Baksana!'' diye bağırdı, ''görmüyor musun?'' Ama imam öfkeden körleşmişti. Jane sözünü bitirmeden bastonu kafasına indirdi. Jane'in ağzından bir öfke ve acı çığlığı koptu. 5. ayrımın sonu. Sayfa 60.